Ayrım 48. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, yükselişi, çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1423. Yüksek Nazi savaş kahramanı sonuna kadar kendi karakterine bağlı kalmıştı hiç olmazsa. Büyük zaferleri kazanan oydu. Yenilgi ve son çöküntü ise ötekilerin eseriydi. Bütün bunlar onların sadakatsizlik ve ihaneti yüzünden olmuştu. Ve bundan sonra son bir veda cümlesi, deli dahinin kayda geçen son kelimeleri. Alman halkının bu savaştaki çabaları ve fedakarlıkları çok büyük olmuştur. Ben bunların boşa gittiğine inanmıyorum. Alman halkı amacına yine de doğu topraklarında ulaşacaktır. Albay Bello, Hitler'in öldüğünü işitince mesajı yok etti. Bu sırada batılı müttefik ordularına ulaşmak üzere hala yolda bulunuyordu. Mesajı sonradan aklından düzenledi. Trevor Roper'in yukarıda adı geçen kitabına bakınız. Sayfa 194-195. Son cümle olduğu gibi kavgamdan alınmadır. Hitler, doğu topraklarının üstün Alman halkının eline geçmesi saplantısıyla başlamıştı siyasi hayatına ve yine bu saplantıyla hayatına son veriyordu. Milyonlarca Alman ölmüştü. Milyonlarca Alman evi bombalar altında yıkılmıştı. Ama Adolf Hitler, doğuda Slavların yaşadığı ülkeleri ellerinden almanın ahlak bakımından doğru olmadığı bir yana, boş bir Töton hülyası olduğunu, Alman ulusu bu yolda mahvolduğu halde bile yine anlayamamıştı. Hitler ile karısının ölümü. 29 Nisan öğleden sonra dış dünyadan sığınağa gelen haberler arasında şu vardı. Hitler'in diktatörlük arkadaşı ve saldırı ortağı Mussolini öldürülmüş, ölüme metresi de katılmıştı. Como Gölü'nden İsviçre'ye kaçmaya çalışırlarken 26 Nisan'da İtalyan partizanları tarafından yakalanmışlar, 2 gün sonra da idam edilmişlerdi. 28 Nisan pazartesi gecesi cesetleri bir kamyona konularak Milano'ya getirilmiş, şehrin meydanına atılmıştı. Ertesi gün elektrik direğine tepe taklak asılarak teşhir edilmişler, sonra ipleri kesilerek bir hendeğe atılmışlardı. İntikam almak isteyen İtalyanlar da pazar günü sabahtan akşama kadar gelip gelip cesetlerine tükürmüşlerdi. Benito Mussolini 1 Mayıs bayramı günü Milano'da Maggiore mezarlığında kimsesizlerin yattığı yerde metresinin yanına gömüldü. İkinci Duce ve faşizmi işte böyle rezil bir ölümle tarihte göçüp gitmişti. Duce'nin başına gelenlerden ne kadarını Führer'in öğrendiği bilinmiyor. Eğer bu ayrıntılardan birkaçını duymuşsa, bu olayların kendisiyle karısının vasiyetnamesinde yazdığı gibi, isterik halk kitlelerinin dikkatini başka yere çekmek için Yahudilerin tasarladıkları yeni sahne olmamak, canlı ele geçmemek ya da cesetlerini ortada bırakmamak konusunda aldıkları kararı güçlendirmiş olsa gerek. Hitler, Mussolini'nin ölüm haberini alır almaz kendi ölüm hazırlıklarını da yapmaya başladı. Blondi adındaki sevgili Alsace köpeğini zehirletti ve 2 köpeği de tabancayla öldürttü. Son kalan sekreterlerinden 2'sini çağırdı ve onlara da birer küçük kapsül zehir verdi. Barbar Ruslar geldikleri sırada isterlerse içebileceklerdi. Son ayrılış armağanı olarak başka bir şey veremediği için üzüldüğünü söyledi. Uzun bir süre bağlılıkla hizmet ettiklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Artık akşam olmuştu. Adolf Hitler'in son akşamıydı. Sekreterlerinden Frau Junge'ye dosyalarında son kalan bütün evrakı da imha etmesini emretti ve sığınakta bulunanların yeni bir emre kadar yatmaya gitmemelerini söyledi. Herkes bunu ayrılma zamanının geldiği şeklinde yorumladı. Ama Führer birçok tanıkların sonradan verdikleri ifadelere göre ancak gece yarısından sonra, yani 30 Nisan günü gecesi saat 2.30'da kendi dairesinden çıktı ve çoğu kadın olmak üzere 20 kişinin toplandığı yemek salonuna geldi. Herkes sıra olmuştu. İşitilmeyen birkaç kelime söyleyerek herkesin elini birer birer sıktı. Gözlerinde Frau Junge'nin hatırladığına göre kalın bir nem katı vardı. Sanki sığınağın ötesinde başka bir yere, uzaklara bakıyormuş gibiydi. Dairesine çekildikten sonra garip bir şey oldu. Sığınakta dayanılmaz noktaya varmış olan gergin hava birdenbire dağıldı. Birçokları kantine gittiler, dans etmeye başladılar. Az sonra bu garip eğlenceden büyük bir gürültü çıkmaya başladı. Führer dairesinden haber göndererek biraz daha sessiz eğlenmelerini rica etmek zorunda kaldı. Ruslar birkaç saat sonra gelebilir ve hepsini öldürebilirdi. Hala kaçabileceklerini düşünenler vardı. Ama Führer'in hayatları üzerindeki kontrolü artık bitmiş olduğu için bu kısa aradan yararlanmak, nerede ve nasıl olursa olsun eğlenmek istiyorlardı. Büyük bir rahatlık duymuşlardı içlerinde. Bütün gece dans ettiler. Yalnız Bormann karışmadı içlerine. Bu karanlık adamın daha yapılacak bir sürü işleri vardı. Yaşamak umudu gittikçe azalıyor gibiydi. Führer'in ölümüyle Rusların gelmesi arasında uzun bir zaman geçmeyebilir ve kendisi de Dönitz'in yanına gidemeyebilirdi. Bu takdirde hazır Führer daha hayattayken ve onun otoritesine arkasını dayamışken hainlerden son bir intikam daha almak istedi. Bu son gecede Dönitz'e yeni bir mesaj gönderdi. Dönitz, Berlin savaş alanındaki tümenlerin günlerden beri bir şey yapmadıkları konusundaki görüşlerimiz gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. Bize gelen raporların hepsi Keitel tarafından kontrol ve sansür ediliyor, değiştiriliyor. Führer bütün hainlere karşı hemen harekete geçmenizi emrediyor. Ve sonra Hitler'in birkaç saat sonra öleceğini bildiği halde şu notu ekledi. Führer sağdır ve Berlin savunmasını yürütmektedir. Ama Berlin'de savunulacak bir şey kalmamıştı. Ruslar hemen hemen bütün şehri ellerine geçirmişlerdi. Artık iş başbakanlığın savunmasına kalmıştı. Hitler'le Bormann 30 Nisan'da yaptıkları son durum toplantısında başbakanlığın da artık savunulamayacağını öğrendiler. Ruslar Tiergarten'in doğu ucuna ulaşmış, Potsdamer Platz'a girmişlerdi. Bir sokak ilerideydiler. Adolf Hitler'in verdiği kararı yerine getirmesi zamanı gelmişti artık. Yeni gelinin o gün öğle yemeği yemek istemediği anlaşılıyor. Bu yüzden Hitler yemeğini iki sekreteri ve aşçısıyla birlikte yedi. Aşçı efendisinin son yemeğini hazırladığını belki bilmiyordu. Öğleden sonra saat 2.30'da yemeklerini bitirince Führer başbakanlık garajına bakan şoförü Erich Kemka'yı çağırdı. Başbakanlık bahçesine hemen teneke ile 200 litre kadar benzin getirmesini emretti. Kemka bu kadar çok benzin bulamadı ama yine de 180 litre kadar topladı ve tenekeleri 3 kişiyle sığınağın kapısına taşıttırdı. Eski Vikinglerinkine benzeyen cenaze töreni için benzin getirilirken son yemeğini de yiyen Hitler, Eva Braun'la işbirliği yapmış olduğu en yakın arkadaşlarıyla vedalaşmaya başladı. Bunlar Doktor Goebbels, General Krebs, General Burgdorf, sekreterleri ve ahçısı Fräulein Manzali idi. Goebbels'in karısı ortalıkta yoktu. Bu yaman ve güzel sarışın kadın da Eva Braun gibi kocasıyla ölmeye hemen karar vermişti. Ama son 6 gündür başlarına gelecek felaketten habersiz, yeraltı sığınağında koşup oynayan 6 küçük çocuğun öldürülmesi sinirlerini bozuyordu. 2-3 gece önce Fräulein Reich'e şunu söylemişti. ''Hannacığım, zamanı gelince çocuklarımın yüzünden güçsüzlük gösterirsen bana yardım et. Çocuklarım Nazi İmparatorluğu ile Führer'e aittir. Artık bu iki şeyde kalmayınca onların da bu dünyada yerleri yok demektir. En korktuğum şey son dakikada gücümü yitirmek. İşte o sırada Bayan Goebbels odasında yalnız başına bu en büyük korkusunu yenmeye çalışıyordu. Çocuklarının adları ve yaşları. Hela 12, Hilda 11, Helmut 9, Holde 7, Hedda 5, Heide 3. Hitler ile Eva Braun'un böyle problemleri yoktu. Kendi başlarının çarelerine bakacaklardı. Vedalaşma bitince odalarına çekildiler. Dışarıda koridorda Doktor Goebbels, Bormann ve daha birkaç kişi bekliyordu. Bir iki dakika sonra bir tabanca sesi işitildi. İkincisini de beklediler ama başka bir ses çıkmadı. Biraz daha bekledikten sonra sessizce Führer'in dairesine girdiler. Adolf Hitler'in cesedi kanepenin üzerine boylu boyunca uzanmıştı. Tabancayı ağzına sıkmıştı. Eva Braun da yanında yatıyordu. Yerde iki tabanca vardı. Yeni gelin tabancasını kullanmamış, zehir içmişti. 30 Nisan 1945 Pazartesi saat öğleden sonra 3.30, Adolf Hitler'in 56. doğum günü kutlanalı 10 gün oluyor. Alman başbakanı olmasının ve Nazi imparatorluğunu kurmasının üzerinden 12 yıl 3 ay geçmiş. İmparatorluğunun ise ancak bir haftalık ömrü kalmıştı. Bundan sonra Viking cenaze töreni yapıldı. Hiçbir söz söylenmedi. İşitilen tek ses, başbakanlığın bahçesinde patlayan Rus mermileriyle yıkılan duvarların çıkardığı seslerdi. Hitler'in uşağı SS Sturmbannführer Heinz Linge ile bir emir eri Führer'in cesedini taşıdılar. Üzerine gri bir velenze örtülmüştü. Parçalanan yüzü görünmüyordu. Kemka, Führer'i velenzeden çıkan pantolonuyla ayakkabılarından tanıdı. Savaş kahramanı bunları gri ceketiyle giyerdi. Eva Brown'un ölüsü daha temizdi. Gelinin cesedini koridordan Borman taşıdı. Sonra Kemka'ya verdi. Şoförün sonradan anlattığına göre Frau Hitler'in üzerinde siyah bir elbise vardı. Vücudunda hiçbir yara izi görmedim. Cesetler bahçeye taşındı. Bir yandan bombardıman devam ederken cesetler de bir mermi çukuruna konuldu. Üzerlerine benzin dökülerek yakıldı. Başta Goebbels ve Bormann olmak üzere cenazede bulunanların hepsi imdat kapısındaki küçük sığınağa koştular ve cesetlerden alevler çıkarken esas vaziyetine geçerek sağ ellerini kaldırdılar. Nazi usulü bir veda töreni yaptılar. Tören uzun sürmedi. Çünkü Kızıl Ordu'nun attığı mermiler yeniden bahçeye düşmeye başlamıştı. Benzin alevleri Adolf Hitler ile karısının dünya yüzündeki izlerini ortadan silerken hayatta kalanlar yeniden sığınağa indiler. Kemikler bulunmadı. Bu yüzden Hitler'in hala hayatta olduğu söylentileri çıktı. Ama İngiliz ve Amerikan haber alma subaylarının birçok görgü tanıklarından aldıkları ayrı ayrı ifadeler hikayenin böyle bittiğinde şüphe bırakmıyor. Kemka kemiklerin neden bulunmadığını çok güzel açıklıyor. Rus topçusunun birbiri ardına yaptığı bombardıman yüzünden ortalıkta hiçbir iz kalmadı. Kurucularından ve diktatörlerinden ayrılan Bormann ile Goebbels'in Nazi imparatorluğunda yapacakları ayrı ayrı işler vardı. Führer'in Dönitz'i kendisine halef tayin ettiğini bildiren vasiyetnamesi daha amiralin eline varacak kadar zaman geçmemişti. Amirale radyoyla haber vermeliydi. İktidarı elinden kaçıran Bormann bu sırada bile bir türlü karar veremiyordu. İktidarın tadını almıştı. Bundan vazgeçmek kolay değildi. Sonunda şöyle bir mesaj gönderdi. Grand Amiral Dönitz, Führer Reich Marşali Göring'in yerine sizi kendisine halef olarak tayin etmiş bulunuyor. Yazılı yetki mektubu yoldadır. Durumun gerektirdiği tedbirleri hemen alınız. Hitler'in öldüğü üzerine bir tek kelime bile yok. Kuzeyde bulunan bütün Alman kuvvetlerinin komutanlığını üzerine alan ve karargahını Plön'den Schleswig'e nakleden amiral bu haber üzerine şaşkına döndü. Parti liderleri gibi Hitler'in yerinde gözü yoktu. Böyle bir şeyi aklından bile geçirmemişti. Hitler'in yerine kendisinin değil Himmler'in geçeceğine inandığı için iki gün önce SS şefini görmüş, kendisini destekleyeceğini bildirmişti. Ama Führer'in emrine itaat etmemeyi o güne kadar hiç düşünmemiş olduğu için Adolf Hitler'in yaşadığını sanarak ona şu cevabı verdi. Führer'im, size bağlılığım kayıtsız şartsızdır. Sizi Berlin'den kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Ama kader tarafınızdan tayin edilmiş bir halef olarak beni Almanya'nın başına geçmeye zorlayacak olursa o zaman da Alman halkının eşsiz ve kahramanca mücadelesine layık bir şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Grand Amiral Dönitz. O gece Bormann ile Goebbels'in aklılarına yeni bir fikir daha geldi. Ruslarla görüşmeye çalışacaklardı. Sığınakta kalan Ordu Genelkurmay Başkanı General Krebs bir ara Moskova'da askeri ateşelik yapmıştı. Rusçayı iyi biliyordu. Dahası bir ara Stalin Moskova tren istasyonunda kendisini kucaklamıştı. Belki de Ruslardan bir şeyler koparabilirlerdi. Özellikle Goebbels ile Bormann kendilerinin oradan emniyetle çıkartılarak yeni Dönitz hükümetindeki yerlerine gitmelerine izin verilmesini isteyeceklerdi. Buna karşılık da Berlin'i teslim edeceklerdi. General Krebs 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece yarısından az sonra Berlin'de çarpışan Sovyet kuvvetlerinin komutanı General Çukov'u görmeye gitti. Birçoklarının dedikleri gibi Mareşal Zhukov'u görmeye gitmedi. Yanında bulunan Alman subaylarından biri görüşmeye nasıl başlandığını şöyle anlatıyor. Krebs, bugün 1 Mayıs, her iki ulusun da büyük bayramı. 1 Mayıs Avrupa'da geleneksel işçi bayramıdır. Çukov, biz bayram yapıyoruz bugün, sizin orada durumu anlamak biraz zor. Rus generali, Führer'in sığınağında bulunan herkesin ve Berlin'de kalan bütün askerlerin kayıtsız şartsız teslimini istedi. Krebs'in görevini yapması bir hayli zaman almıştı. 1 Mayıs sabahı saat 11'de generalin dönmediğini gören sabırsız Bormann, Dönitz'e radyo ile bir mesaj daha gönderdi. Vasiyetname geçerlidir. Size olabildiği kadar çabuk katılacağım. O zamana kadar bir açıklama yapmamanızı tavsiye ederim. Bu mesaj da açık değildi. Bormann, Führer'in öldüğünü bir türlü söyleyemiyordu. Bu büyük haberi ilk olarak Dönitz'e kendisi vermek istiyordu. Ama karısı ve çocuklarıyla birlikte ölüme hazırlanan Goebbels için böyle bir sorun yoktu. Gerçeği amirale bildirmeliydi. Öğleden sonra Dönitz'e kendi başına şu mesajı gönderdi. Bu mesaj kuşatılmış sığınaktan gönderilen son haber oldu. Grand Amiral Dönitz, çok gizli. Führer dün saat 15.30'da öldü. 29 Nisan tarihli vasiyetnamede Almanya Başkanı olarak tayin edilmiş bulunuyorsunuz. Bundan sonra belli başlı kabine üyelerinin adları sayılıyor. Vasiyetname Führer'in emri üzerine Berlin'den size gönderilmiştir. Bormann bugün size gelmek ve durumu anlatmak istiyor. Bu haberin basına ve askerlere bildirilmesi zamanı ve şekli size bırakılmıştır. Mesajın alındığını bildiriniz. Göbels. Göbels kendisinin ne yapacağını yeni lidere bildirmek istemedi. 1 Mayıs günü akşamüstü kararını uyguladı. İlk olarak 6 çocuk zehirlenecekti. Çocukların oyunları yarıda kesildi. Herhalde bir gün önce Führer'in köpeklerini zehirleyen aynı doktor çocuklara enjeksiyonla öldürücü ilaçlar verdi. Sonra Göbels yaveri Günther Schwagerman'ı çağırdı ve kendisinden bir miktar benzin bulmasını istedi. Schwagerman dedi, ihanetin sunturlusuna uğradık. Generaller Führer'e ihanet etti. Her şey kaybedildi. Ben de karım ve ailemle birlikte öleceğim. O sırada çocuklarını öldürmüş olduğunu yaverine söylemedi. Cesetlerimizi yakacaksın. Yapabilir misin bunu? Schwagerman yapacağına söz verdi ve iki emir erini benzin getirmeye gönderdi. Birkaç dakika sonra akşam saat 8.30 sularında dışarıda ortalık daha yeni karardığı sırada Bay ve Bayan Göbels sığınakta dolaştılar. Koridorlarda bulunanlarla vedalaştılar ve bahçeye çıkan merdiveni tırmandılar. Burada bir SS emir eri kendi istekleri üzerine başlarına arkalarından birer kurşun sıkarak onları öldürdü. Cesetlerinin üzerine 4 teneke benzin döküldü ve tutuşturuldu. Ama pek iyi yanmadılar. Sığınakta kalanlar kaçanlara katılmak üzere can kaygısıyla koşuştukları için onlarla pek meşgul olamadılar. Ruslar ertesi gün propaganda bakanı ile karısının kömür olmuş cesetlerini buldular. Hemen tanıdılar. 1 Mayıs gecesi saat 9'da Führer bunker yanıyordu. Führer'in adamlarından sağ kalan ve çoğu SS'lerden oluşan 5-600 kadar insan yeni başbakanlık binasının sığınağında koşuşup duruyor, aralarında bulunan Hitler'in terzisi başları önde tavuklar gibi koşuyorlardı diye anlatmıştır sonradan. Bir çıkış yeri bulmaya çalışıyorlardı. Niyetleri başbakanlık binasının karşısında Wilhelmsplatz'ın altındaki metro istasyonundan tünel boyunca Friedrichstraße'ye kadar yürümek, oradan Spree nehrini geçerek nehrin tam kuzeyinde bulunan Rus hatlarının arasından sızmaktı. Birçokları başardılar bunu ama başaramayanlar da çok oldu. Bunlar arasında Martin Bormann da vardı. General Krebs o gün kayıtsız şartsız teslimi görüşmek üzere General Chukov'la birlikte sığınağa dönerken Hitler'in parti sekreteri son yaşama şansının herkesle birlikte kaçmak olduğuna karar verdi. Bulunduğu grup bir Alman tankının arkasına sığınmış kaçıyordu. Ama o sırada yanında bulunan Kemka'nın anlattığına göre kendisine doğrudan doğruya bir Rus mermisi isabet etti ve Bormann hemen orada öldü. Az önce canını kurtarmak için Pichelsdorf Köprüsü'nde küçük askerlerini bırakarak kaçmış olan Hitler gençliği lideri Arthur Axmann da o gün oradaydı. Sonradan kendisi Bormann'ın cesedini Invalidenstraße'nin demir yolunu kestiği yerde bulunan köprünün altında gördüğünü söylemiştir. Anlattığına göre ay ışığı vurmuştu yüzüne. Bir yara izi yoktu. Bormann'ın Rus hatlarını yaramayacağını anlayınca zehir içtiğini sandı. General Krebs ile General Burgdorf genel kaçışa katılmadı. Yeni başbakanlık binasının bodrumunda kendilerini vurmuş oldukları sanılıyor. 48. ayrımın sonu, sayfa 1431.